Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 20. ayrım. 4 demiryolu istasyonunu ziyaret etti. 4'ünde de sonuç 0'dı. Abduf Manastır ve Luna Park merkez olmak üzere giderek genişleyen daireler çizerek kilometreleri yutuyordu. Farların aydınlığında hayalete benzer uzun boylu gölgeler, ağaçlar, kayalar, tüneller dışında bir şey görmüyordu. Kendini iyi hissediyordu. Adrenalin vücudunu ısıtıyor, heyecan da tüm duyularını uyanık tutuyordu. Her zaman hoşlandığı duygulara kavuşmuştu Magrib'le. Geceye, korkuya ait duygulara. Otoparkların ortasında elektrik direklerinin arkasında ilk anahtarlarını eğerken keşfettiği duygulara. Karim karanlıklardan korkmazdı. Karanlıklar onun dünyasıydı, paltosuydu, içine gizlendiği derin sulardı. Orada kendini bir silah kadar gergin, bir yırtıcı kadar güçlü ve soğukkanlı hissediyordu. Gittiği 5. garda eski vagonlar ve mavimtırak türbünlerle dolu bir yükleme alanı gördü. Hemen o anda geriye döndü ama birkaç adım atar atmaz çakılıp kaldı. Bir köprünün üzerindeydi, otoyolun set batı çıkışının üzerinde. 300 metre ilerideki küçük otoyol gişesine baktı. İçgüdüsüne gidip yakından bakması gerektiğini söylüyordu. Daima her izi değerlendirmek gerekirdi. Yan yola girip sağa döndü. Bir dizi kurt bağrının üzerinden geçti. Burada birkaç prefabrike yapı vardı. Otoyol istasyonunun büroları. Hiç ışık yoktu. Ne var ki barakaların bitişiğindeki hangarların yakınında bir adam gördü Teğmen. Yeniden sağa kırdı. Otomobilini park etti. Büyük bir kamyonun dibinde bir şeylerle uğraşmakta olan silüete doğru yürüdü. Rüzgar şiddetini arttırıyordu. Her şey tuzlu bir solukla sarılmış gibi kuru, mat ve tozluydu. Yol işaret panolarının, küreklerin, kazmaların, plastik brandaların üzerinden geçti. Kamyonun bir tuz konvoyu kasasına eliyle vurdu. Metal bir gürültü çıkmasına neden oldu. Adam sıçradı. Başındaki kar başlığı sadece gözleri için yeterli bir yer bırakıyordu. Kır kaşları çatıldı. ''Ne var, kimsiniz?'' ''Şeytan, efendim.'' Karim kamyonun kasasına yaslanarak gülümsedi. ''Şaka yapıyorum, polis babalık, bilgiye ihtiyacım var.'' ''Bilgiye mi? Yarın sabaha kadar burada kimse olmaz, ben de. Otoyol istasyonları günde 24 saat çalışır. Biletçi gişesinde, ben de burada çalışıyorum.'' Benim de söylediğim bu. Seninle birlikte büroya gideceğiz. Sen bir fincan kahve içerken, ben de PSI'ye bir göz atacağım. PSI, PSI'ye mi? Ne arıyorsunuz ki? Yukarıda sıcak odada anlatırım. Bürolar genel görüntüyle uyumluydu. Dar ve geçici. Dar duvarlar, içi boş kapılar, formika masalar. Alacakaranlıkta homurdanan bilgisayar dışında her şey sönük, her şey ölüydü. PSI, bütün yıl boyunca dönen ve bölgesel otoyol ağı hakkında bilgi sağlayan bilgilendirme merkezinin adıydı. Her kaza, her arıza, karayolu görevlilerinin arasında yapılan yer değişiklikleri bilgisayarın hafızasına kaydolurdu. İhtiyar adam bilgisayarı bizzat kullanmak niyetindeydi. Kar maskesini çıkardı. Karim, adamın kulağına fısıldadı. Temmuz 1982. Oynama sırası sende. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Kazalar, kurtarma çalışmaları, en ufak öyküyü bile, her şeyi. İhtiyar eldivenlerini çıkardı, ısıtmak için parmaklarını hohladı. Birkaç saniye boyunca bilgisayar klavyesi üzerinde piyano çaldı. Ekranda, Temmuz 1982'deki vakalarla ilgili bir liste belirdi. Sayılar, veriler, kurtarmalar. Merak uyandırmayacak ne varsa. Ada göre arama yapabilir misin dedi karım, adamın omzunun üzerinden eğilerek. Adları hecele. Birçok ad var. Jude Itero, Judith Ero, Fabien Pasco, Fabien Ero. Daha kaç tane var diye homurdandı ihtiyar, adları bilgisayara girerken. Ne var ki birkaç saniye sonra ekranda bir cevap yanıp sönmeye başladı. Karim yaklaştı. Ne oluyor? PSI adlardan biriyle ilgili bir şeyler buldu ama Temmuz 1982'de değil. Aramaya devam et. Adam klavyedeki bir dizi tuşa bastı. Karanlık ekran üzerinde parlak ışıklı harflerle yazılmış bilgiler göründü. Abduf, vücudunun donduğunu hissetti. Yüzüne bakıp haykıran bir tarih. 14 Ağustos 1982. Jude'un mezarı üzerindeki tarihti bu. Dosyayı açan isim de aynıydı. Jude Itero. Adı hatırlamadım dedi babalık nefes nefese. Ama kazayı hala unutamadım. Aaron Centre yakınında korkunç bir şey. Araba kaymış. Ortadaki bariyeri aşıp tam karşıdaki gürültü önleme duvarına kafadan çarpmış. Her ikisinin de yani ana oğlu saçların arasında bulduk. Ama çocuk yaşamadı. O önde oturuyordu. Annesi birkaç sıyrıkla kurtuldu. Her iki yönde de kan izi vardı. İki kere üç yeri de enlemesine geçmiş, anlıyor musun? Karim titremesine hakim olamıyordu bir türlü. Demek Fabian ve Judith Aaron'un firarları böyle sonuçlanmıştı. Saatte 100 kilometre hızla bir gürültü önleme duvarında. Bu kadar aptalca. Bu kadar da basit. Bir öfke çığlığını zorlukla bastırdı. Kadının aldığı bütün önlemlerin, yaşadığı tüm maceranın bir kayma sonucunda yıkılmış olmasını hala kabul edemiyordu. Oysa başından beri biliyordu bunu. Mezarının da doğruladığı gibi, Judith, Ağustos 1982'de ölmüştü. Şimdi de bu ölümün sebeplerini öğrenmişti. Çok sevdiği birinin ölümünü öğrenmiş gibi, yaşlar göz kapaklarını yaktı. Daha birkaç saat öncesine kadar bir çağlayan şiddetiyle sevdiği birinin, kelimelerin ve yılların ötesinde, zamanın ve boşluğun ötesinde. Devam et dedi ihtiyara. Çocuğun vücudu nasıldı? Bütünüyle radyatör ızgarasına yapışmış gibi, bir et ve demir yığını. Tanrım, 6 saatten fazla sürdü neyse, hiç unutamayacağım. Yüzü, işte ne yüzü ne kafası vardı, hiçbir şey. Ya annesi? Annesi mi? Annesi olup olmadığını bilmiyorum. Her neyse, en azından onunla aynı adı taşımıyordu üstelik. Biliyorum, yaralı mıydı? Hayır, iyi kurtulmuş. Birkaç çizik, birkaç çürük. Hemen hemen hiç. Otomobil kendi etrafına döndüğü için, anladın mı? Bütün hızıyla duvara, yolcu tarafından çarptığı için. Bu virajda hep böyle olur. Tarif et. Kimi? Kadını. Unutmam mümkün değil ki. Bir dev. Geniş yüzlü, kahverengi saçlı bir dev. Koca gözlüklü. Simsiyah, esnek şeyler giymiş. Gerçekten tuhaf. Ağlamıyordu. Çok soğuk duruyordu. Belki de şokun etkisi, ne bileyim. Yüzü nasıldı? Güzel. Yani, tombul yanaklı, başka bir şey bilmiyorum. Çok açık. Neredeyse şeffaf bir ten. Abduf yön değiştirdi. Her kaza için bir dosya tutuyor olmalısınız, değil mi? Ölüm kağıdı, tutanak falan. Tüyleri diken diken olmuş yaşlı adam Karim'e bakıyordu. Göz bebekleri kahve taneleri gibi çıtırdıyordu. Aradığın tam olarak ne delikanlı? Bana dosyayı göster. İhtiyar ellerini anorağında sildi, sonra da kapakları panjur biçiminde olan bir dolap açtı. Karim, adamın kazazede adlarını okuduğunu, hecelediğini gördü. Jude Itero. İşte bu. Seni uyarıyorum. Karim dosyayı adamın elinden alıp sayfaları çevirmeye başladı. Tanıklar, ifadeler, tutanaklar, sigorta raporları. Bütün her şey. Fabian Pasco. Sarzak'tan kiraladığı bir otomobil kullanıyordu. Ev adresi olarak Dr. Mackey'nin söylediği adresi vermişti. Kayalık vadinin dibindeki harap kulübe. Bu taraftan bakınca da yeni bir şey yoktu. Asıl çarpıcı olan annenin çocuğunun ölümünü erkek cinsiyetiyle Jude Itero adıyla bildirmesiydi. Anlamıyorum dedi polis değmeni. Ölen erkek miydi? Evet tabii. İhtiyar Karim'in omzu üzerinden dosyaya bakıyordu. En azından burada öyle diyor. O bakımdan bir sorun olup olmadığını hatırlıyor musun? Bir sorun mu? Ne demek istiyorsun? Polis değmeni sesinin sakin çıkmasına çalıştı. Dinle, ben sadece çocuğun cinsiyetini belirlemenin mümkün olup olmadığını soruyorum. Ben doktor değilim ama samimi fikrimi sorarsan sanmıyorum. Vücut parçalara ayrılmıştı. Tamponlarda bile etler vardı. Eliyle yüzünü sıvazladı. Senin için bir resim çizemem evlat. 25 yıl önce buraya geldiğimden beri saçımın telleri kadar kaza gördüm. Her biri ötekinden daha korkunç. Sis tabakalarını göstermek istermiş gibi ellerini kaldırıp sakladı. Bak, zaman zaman ortaya çıkıp korkunç bir şiddetle vuran bir çeşit yeraltı savaşı gibi. Karim, cesedin durumunun kadına, mezarın ötesinde de yalanını tamamlama fırsatı verdiğini anladı. Ama neden? Hala bir tehlikeden mi korkuyordu? Küçük kızı ölmüş olsa bile mi? Temen yeniden dosyaya döndü ve kazayla ilgili fotoğrafları inceledi. Kan, eğilip bükülmüş saçlar, karoserden fırlamış et parçaları, kollar, bacaklar. Hızla geçti. Midesi kaldırmıyordu. Sonra ölüm kağıdını, doktor raporunu buldu. vücut özelliklerinden son derecede soyut özelliklere geçildiğini gördü. Başı döndü, sırtını duvara dayadı, sonra saatine baktı. Gerçekten de 2 saat öldürmüştü. Ama o saatlerde onu, büyük bir gayretle son sayfaları gözden geçirdi. Karton bir fiş üzerinde mavi mürekkeple alınmış parmak izleri. Birkaç saniye parmak izlerine baktı, sonra sordu. Bunlar onun parmak izleri mi? Bu da ne demek? Bu parmak izleri çocuğa mı ait? Sorularından hiçbir şey anlamıyorum ama tabii evet, istampayı ben tutmuştum. Vücudun geri kalan bölümleri torbadaydı. Doktor küçük eli bastırdı. Kanlar içinde bir el. Kahretsin. Hepimiz bir an önce bitirmek istiyorduk. Dinle. Bugün bile hala geceleri rüyama girer. O zaman... Karim dosyayı deri ceketinin altına soktu. Tamam, bunu alıyorum. İyi, al bakalım. Yolun açık olsun. Teğmen bir odan kaçarcasına çıktı. Şaşkınlıktan ne düşüneceğini bilmeyecek bir haldeydi. Göz kapaklarının altında dans eden yıldızlar görüyordu. Barakanın 8'inde ihtiyarın bağırdığını duydu. Sen kendine dikkat et. Karim döndü. Adam omzuyla kapıyı tutmuş, tuz rüzgarının arasından onu izliyordu. Silüeti kapının camı ile ikiye bölünmüş gibiydi. Ne diye bağırdı Karim. Dedim ki kendine dikkat et. Başka kimseyi gölgen sanma. Karim gülümsemeye çalıştı. Neden? İhtiyar kar başlığını indirdi. Çünkü biliyorum, hissediyorum. Sen ölülerin arasında dolaşıyorsun. 35. kısım. Bana neler yaptırdığınızı düşünüyorum da Teğmen. Neyse, eğitim müdürlüğündeki meslektaşıma ulaşmayı başardım. Kadının sesi biraz sahte bir heyecanla titriyordu. Karim müdürenin cep telefonunu arayabilmek için yine bir telefon kulübesinin önünde durmuştu. Kadın devam ediyordu. Nöbetçi de bize zorluk. Neler buldunuz? Kızlık soyadı Pasco olan Fabianero'nun eksiksiz dosyasını. Ama yeni bir çıkmaza girdik. Sarzak'ta geçirdiği 2 yıldan sonra kadın kaybolmuş. Öğretmenlikten vazgeçmiş gibi bir şey. Daha sonra nereye yerleştiğini öğrenmek mümkün değil mi? Değil, maalesef değil. O yıl Eğitim Bakanlığı ile olan kontratını tamamlamış görünüyor. Anlaşmayı yenilemeye kalkmamış. Hepsi bu kadar. Müdürlükte onunla bir daha temas etmemiş. Karim, set banyosunda büyükçe bir sitenin dibindeydi. Telefon kulübesinin camından sokak lambalarının altında pırıl pırıl parlayan park edilmiş otomobilleri görüyordu. Müdüreden aldığı bilgiye hiç şaşırmadı. Fabian Pasco kapıyı kapatmıştı anlaşılan. Kendi üzerine, sırrının üzerine, trajedisinin üzerine, iblislerin üzerine. Sarzağa gelmeden önce, neredeymiş bu kadın? Guernon'da, İzer bölgesinde, Grenoble'un kuzeyinde bir üniversite kentinde. Orada sadece birkaç ay öğretmenlik yapmış. Ondan önce de, Taverle'de, o bölgenin dağlarında, Pelvon'un yamaçlarındaki bir kasabanın küçük okulunda. Kişisel bilgiler alabildiniz mi? Müdüre mekanik bir konuşmayla devam etti. Fabian Pasco, 1945 yılında İzer Vadisi'ndeki Corvie'de doğdu. 1970 yılında Sylvain Ero ile evlendi. Aynı yıl Grenoble Konservatuvarı piyano ödülünü kazandı. Bu bakımdan piyano öğretmeni olup, devam edin lütfen. 1972'de normal okula geçiyor. 2 yıl sonra yine İzer'de Taverle İlkokulu'na atanıyor. Orada 6 yıl süreyle öğretmenlik yapıyor. 1980'de Taverle Okulu kapanınca yeni otoyol, çocukların kışın bile komşu kasabadaki daha büyük bir okula gitmelerine imkan sağlıyor. Fabian Guernon'a atanıyor. Talihi varmış. Guernon, Taverle'den 50 kilometre uzakta. Öğretmenlik mesleği için ünlü bir kenttir. Çok eğlenceli, çok entelektüel bir üniversite kenti. Bana dul olduğunu söylemiştiniz. Kocasının ne zaman öldüğünü biliyor musunuz? Geliyorum genç adam, geliyorum. Fabian 1980'de Guernon'a geldiğinde kocasının soyadını veriyor. Anlaşılan o bakımdan hiçbir sorun yok. Oysa 6 ay sonra Sarzak'ta kendini dul olarak tanıtıyor. Demek adam Guernon dönemi sırasında kaybolmuş olmalı. Dosyanızda koca hakkında hiçbir şey yok mu? Yaşı, mesleği. Burası eğitim müdürlüğü, dedektiflik bürosu değil. Karim içini çekti. Devam edin. Guernon'a gelişinden kısa bir süre sonra tayinini istiyor. Nereye olursa olsun, o kentten uzak olsun diyor. Size de tuhaf gelmiyor mu? Hemen ardından Sarzak'ta bir iş buluyor. Bunda şaşırtıcı bir şey yok. Kimse bizim güzel bölgemize gelmek istemiyor. Burada kızlık soyadına dönüyor. Sanki gerçekten sayfayı çevirmek istermiş gibi. Hiç çocuğundan bahsetmediniz. Doğru, bir çocuğu vardı. 1972'de doğmuş küçük bir kız. Öyle mi yazıyor? Evet, neden? Hangi ad yazılı? Judith Arrow. Ama bu konuyla ilgili olarak Sarzak'ta tek bir kelime bile yok. Her bilgi kırıntısı Karim'in düşündüğü öyküyü doğruluyordu. Devam etti. Onu Sarzak'ta tanıyanlarla temas kurabildiniz mi? Evet, o dönemin müdüresiyle konuştum. Matilde Sarman. Fabien'i çok iyi hatırlıyor. Anlaşıldığı kadarıyla değişik bir kadın. Gizemli, içine kapanık. Çok güzel, çok da güçlü. 1.80. Böyle omuzlar. Sık sık piyano çalıyormuş. Bir virtüöz. Bana söylenenleri tekrarlıyorum. Fabien Pasco, Sarzak'ta yalnız mı yaşıyordu? Matilde göre evet, yalnız yaşıyordu. Kentin 10 kilometre dışında ıssız bir vadide. Kimse de neden birdenbire Sarzak'tan ayrıldığını bilmiyor, değil mi? Hayır, kimse bilmiyor. Ne de Guarnon'dan ayrılma nedenini, 2 yıl önce. Hayır, belki de o döneme kadar gitmek gerekir. Kadın tereddüt etti, sonra cesaretini topladı. Yine de Teğmen, hiç olmazsa bu soruşturmayla okulumun soyulması arasındaki ilişkiyi anlatsanız, Sonra eve mi dönüyorsunuz? Evet tabii. Yanınıza Fabien Pasco ile ilgili ne varsa alın ve telefonumu bekleyin. Tamam. Ne zaman aramayı düşünüyorsunuz? Bilmiyorum, en kısa zamanda. O zaman her şeyi açıklarım. Karım telefonu kapadı. Yeniden otoparktaki arabalara baktı. Audi'ler, BMW'ler, Mercedes'ler, parlak, hızlı ve hepsi alarmlı. Saatine baktı, 9'u geçiyordu. Yaşlı kurdun karşısına çıkmanın tam zamanı. Enric Croisier'in direkt numarasını çevirdi. Telefona bir kükreme cevap verdi. Allah kahretsin, neredesin? Soruşturmamı sürdürüyorum. Umarım karakolun yolundasındır. Hayır, son bir yeri ziyaret etmem gerekiyor, dağda bir yer. Dağda mı? Evet, Grenoble yakınında küçük bir üniversite kenti, Guernon. Bir sessizlik oldu, sonra Croisier söze başladı. Bütün bunlar için iyi bir nedenin olduğunu... En iyisi komiser, iz o kente kadar gidiyor. Orada saldırganların izini bulmayı umuyorum. Croisier bir şey eklemedi. Karim'in heyecanı soluğunu kesmiş gibiydi. Durumdan yararlanan Teğmen saldırıya geçti. Otomobil konusunda bir gelişme var mı? Komiser tereddüt etti. Karim sesini yükseltti. Bir gelişme var mı yok mu? Otomobil ve sahibi belirlendi. Nasıl? 143 nolu devlet yolu üzerinde bir tanık. Traktörüne binmiş. Dönen bir köylü. Sabah 2 sularında beyaz bir ladanın geçtiğini görmüş. Bölge numarasını aklında tutmuş. Araştırdık. Oralara kaydolmuş bir lada var. Teknik muayenede hala orijinal lastiklerini taşıdığı görülmüş. Aradığımız araba olmalı. Eminim. Hadi %80 eminim diyelim. Karim düşündü. Bu bilgi tam zamanında gelmişe benziyor ama kuşkulu görünüyordu. Tanık neden bu kadar beklemiş? Croisier kıkırdadı. Çünkü Sarzak kaynıyor. Cinayet masasının adamları her zamanki sessizlikleriyle geldi. Sanki büyük çaplı ırkçı bir saldırıymış gibi bize Carpentaras'ta yaşananları oynuyorlar. Croisier bir küfür salladı. Medyada burada. Boktan bir durum. Karim çenesini kastı. Bana hemen o kentin adını verin çabuk. Kimse benimle böyle konuşamaz Karim, ben. Kentin adı komiser. Bunun benim soruşturmam olduğunu anlamak istemiyor musunuz? Bu kaosun gerçek köklerini sadece benim yakalayabileceğimi. Croisier uzunca bir süre sessiz kaldı. Kuşkusuz kendine hakim olmak istiyordu. Tekrar konuşmaya başladığında sesi sakindi. Karim, bütün meslek hayatım boyunca kimse benimle böyle konuşmaya cesaret edemedi. Şimdi senin soruşturmanla ilgili son durumu bilmek istiyorum, hem de derhal. Yoksa kıçına bir tutuklama emri yapıştırırım. Sesin tonu pazarlık etme zamanı olmadığını ortaya koyuyordu. Karim, araştırmalarının sonuçlarını birkaç kelimeyle özetledi. Kaçak sahtekarların, Fabien ve Judith Arrow'un öykülerini anlattı. Saçma sapan tutkularını, kimlik değiştirmelerini, çocuğun hayatına mal olan otomobil kazasını. Croisier düşüncesini fazla emin olmaksızın açıkladı. Bu anlattıkların bir roman. Ölüm de bir roman komiser. Evet, her neyse. Anlattıklarınla dün gece olanlar arasında bir ilişki göremiyorum. Ben şöyle düşünüyorum komiser. Fabien Arrow çılgın falan değildi. Peşlerinde gerçekten de birileri vardı. Dün gece Sarzak'a gelenlerinde aynı insanlar olduğunu düşünüyorum. Ne dedin? Karim derin bir soluk aldı. Gelip bir şeyi kontrol etmek istediklerini düşünüyorum. Daha önceden bildikleri ama başka bir yerlerde geçen bir olay nedeniyle kuşkuya düştükleri bir şeyi. Bütün bunları nereden çıkarıyorsun? Her şeyden önce kim bu herifler? Hiç fikrim yok. Ama bana sorarsanız, iblisler döndü komiser. Masalın dik alası. Belki ama gerçekler ortada. Jean Jaurès okulu gerçekten soyuldu. Jude Itero'nun kabri gerçekten saldırıya uğradı. Öyleyse lütfen bana saldırganın ve oturduğu kentin adını verin komiser. Söz konusu kent Guernon mu bilmek istiyorum. Bana kalırsa kabusun anahtarı orada bir yerde. Yaz. Adamın adı Philippe Serti. Maurice Blaise sokağı. No 7. Karim'in sesi titredi. Hangi kent komiser? Guernon mu? Croizier bir an duraladı. Guernon evet. Hangi mucizenin sonucunda bu fikre vardığını bilmiyorum ama kahrolası en önemli ipucu senin elinde. 20. ayrımın sonu. Sayfa 198. Devamı 21. ayrımda.